Merhaba sevgili dinleyiciler, bu podcast benim için çok özel bir podcast. Çünkü şu anda bu sesleri kaydettiğimiz yer San Francisco'da Apple'ın en yeni teknolojilerle hazırlamış olduğu yepyeni ofisi, Apple Park'ın içerisindeki çok özel bir alanda bu podcast'i kaydediyorum. O kadar heyecanlıyım ki, çünkü ben buraya 5 dakika önce giriş yaptım. Sağa sola şöyle gözlerimi gezdirdim. Müthiş olmuş gerçekten, ama sizinle çok daha fazla bilgi paylaşamıyorum. Şimdi hemen konuya gireyim. Geçtiğimiz günlerde bir Apple etkinliği oldu. Tüm dünyayı sallayan bir Apple etkinliği oldu. Bu etkinlikte Apple yeni donanımlarını, yeni ürünlerini ve servislerini duyurdu. Ve şimdi bir konuğum var. Kendisi aynı zamanda rakibim ama aynı zamanda bir dostum. Onunla beraber bu duyuruları konuşacağız. Sevgili Mesut, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Çok teşekkür ederim geldiğin için. Belki seni tanımayanlar olabilir. Sen kısaca kendini, görevini, neler yaptığını podcast dinleyicilerimize aktarabilir misin?
Donanım Haber'de genel yayın yönetmenliği görevini üstlendim ve yürütüyorum. Aynı zamanda tabii ki video içerik üretimini de yapmaktayız. İşte incelemeler, teknoloji incelemeleri, uluslararası geziler işimizin bir parçası.
Şimdi neden Mesut'la beraberiz? Çünkü yan yana izledik tüm duyuruları. Daha sonrasında deneyimleme imkanımız da oldu. O deneyimleri şimdi sizlerle birlikte konuşacağız sevgili dostlar. Duyurulan yenilikleri ben böyle bir toparladım. Oradaki sıraya göre mi gidelim, yoksa en çok ilgi çeken konuya göre? Hadi oradaki sıraya göre gidelim. Önce Arcade duyuruldu. Arcade nedir? Sen bugün özelde bir toplantıya katıldın. İstersen sen bu konuyu dinleyicilerimize aktar.
Apple Arcade benim en çok önemsediğim duyurulardan bir tanesi aslında. Daha öncesinde de hep söylediğim bir şeydi. Yani Apple cihazları genel olarak donanımsal güçleri ve arka taraftaki yazılım desteğiyle çok güzel bir oyun makinesi, taşınabilir oyun konsolu aynı zamanda. Bu yüzden de Apple'ın bunu daha fazla ön plana çıkartması, değerlendirmesi gerektiğini düşünüyordum. Apple Arcade bu adım aslında. Yani artık cihazların oyun özelliklerini de ön plana çıkartılacağı önemli adımlardan bir tanesi. Aylık bir ödeme yapıyorsunuz. $5 bir fiyat açıklandı. Ve aylık bu ödemeyi yaptığınız süre boyunca üyeliğiniz devam ediyor. Ve yüzlerce Apple Arcade'e özel olarak hazırlanmış içeriğe ulaşabiliyorsunuz. Bu oyunlar şöyle bir özelliğe sahipler. MacBook, iPad, iPhone, Apple TV fark etmeksizin aynı oyunu hepsini deneyimleyebiliyorsunuz. Şimdi farklı ekran boyutlarından, farklı tipte cihazlardan bahsediyoruz. Tabii ki bu cihazların kontrol şekilleri de değişim gösteriyor. Geliştiriciler aynı zamanda bu oyunları bu farklı kontrol şemalarını da özelleştiriyorlar. Yani bir bilgisayarda oynuyorsanız iMac veya MacBook gibi, burada klavye fare kullanıyorsunuz. Dokunmatik ekranlı bir cihazda dokunmatik ekran kontrollerini kullanıyorsunuz. Apple TV'ye geçtiğinizde ya da iPad'inizde, tercihinize bağlı. Burada da Gamepad bağlayıp Xbox ve PlayStation Gamepad'leri iOS 13 ve iPadOS'la destekleniyorlar. Gamepad'inizde oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz.
Mesut, şöyle bir eleştiri geldi. Biz bu deneyimi işte ilk videoları paylaştık. İşte ben Shift Elite Net'ten paylaştım. Sen Donanım Haber'in YouTube kanalından paylaştın. Ya işte zaten bu oyunlar vardı. Yani ne oldu falan gibi eleştiriler vardı. Buradaki avantajları sen paylaşmak ister misin?
Şimdi Apple Arcade'deki oyunlar daha önce yoktu. Özellikle lansmanda anlatılan oyunların hiçbiri yok. Apple Arcade özel olarak geliştirilmiş oyunlar bunlar. Apple Arcade'deki oyunları başka bir platformda göremeyeceğiz. Yani bunları deneyimlemek için Apple Arcade üyesi olmamız lazım.
Benzer oyunlar. Mesela işte bir kurbağa oyunu vardı. Yine Apple TV'de tavuk oyunu vardı. Hani ona da çok benzettiler. Oradaki fark neydi?
Yani şimdi genel olarak şöyle bir şey var. Benzer oyun tanımını ben kabul etmiyorum bu tarafta. Çünkü benzer oyun dediğimizde futbol oyunlarının hepsi birbirine benziyor. Ya da basketbol oyunlarının hepsi birbirine benziyor. Bir kurbağanın karşıdan karşıya geçmesi gerektiği bir oyunda elbette ki bazı öğeler dinamikler bakımından diğer oyunlara benzeyecektir. Buradaki en büyük fark, eğer izlerlerse videoları net bir şekilde görebilecekler. Grafik seviyesi ve detay seviyesi bu oyunlarda çok yüksek. Çünkü geliştiriciler Apple Arcade için özel olarak geliştiriyorlar bunları. Ve doğal olarak da daha fazla özen gösteriyorlar. Çünkü Apple platformları geliştiriciler için aynı zamanda karlı platformlardı. Yani gelir elde edecekleri için bu taraftan bir özen görüyorsunuz oyunlarda. Mesela Frogger, gösterilen kurbağa oyunu, detay seviyesi olarak herhangi bir kurbağa veya karşıdan karşıma geçme oyunuyla karşılaştırılamaz yani. Hatta müzik bir oyunu vardı, şimdi ismi aklıma gelmiyor ama müzik oyunu da, evet, birçok ritim oyunu var. iPad ve iPhone'da oynayabileceğimiz, Android platformunda da keza var. ama yine dinamikleriyle, detay seviyesiyle çok farklı.
Kurbağa beni etkiledi diyorsun.
Yani kurbağanın detay seviyesi. Çünkü tamam. Bir kurbağanın karşıdan karşıya geçme oyunu hani nasıl yapılabilirdi?
Tabii bu kişisel bir cevap.
Evet,
hani,
seviye
benzeri
olarak.
Benzeri olabilir ya da benzeri olamaz, bu kişisel bir cevap. Bana göre olabilir, sana göre olamaz. Hı-hı. Ben hala benzerlerin olacağını düşünüyorum. Aslında sormak istediğim şey şuydu. Oyunun benzeri var mı yok mu değil de platformun avantajı ne? Mesela burada evet benzer oyunlar var ama işte benzer oyunları bulurken oyunun belli bir kalitesi filtreden geçip buradaki store'un içerisine girmiş oluyor. Onun bir avantajını görüyoruz burada Apple Arcade'de. Sonrasında ekstra bir ücret ödememize gerek kalmıyor. Yani zaten bir abonelik ödemişiz. Bilmiyorum bazı oyunlarda bir daha ücret ödemek gerekecek mi? Çünkü oyun içi satın almalar var.
Şimdi
mesela Apple Arcade'de
şöyle,
böyle bir şey olacak mı?
Apple Arcade'de oyun içi satın alma yok.
Mesela bu çok büyük, evet, bir avantaj bana göre.
Bir kere ödediğimiz üyelik dışında oyunlar herhangi bir şekilde para talep edemeyecekler. Güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Bir de hani farkı ne diyen insanlara şunu söylemek lazım. Eğer iPad ya da Android cihazlarına indirdikleri oyunu PC'lerinde açıp oynayabiliyorlarsa ya da televizyona aktarıp televizyona bağlı cihazlarında oynamaya devam edebiliyorlarsa, gamepad, klavye, fare bağladıklarında da oyun çalışmaya devam ediyorsa, evet fark yok diyebilirler aynı oyunu oynuyorlarsa. Ama Apple Arcade'de geliştirilen oyunlar diğer platformlara çıkmayacak bu arada. Yani bu PlayStation ve Xbox konsolların özel yapımlar gibi düşünülmesi lazım.
Evet, bu arada geliştirici arkadaşlara bir tavsiyem var. Bu konuya eğilseniz çok iyi olur. Özellikle oyun geliştiriciliği konusu hızla büyüyor. Yani burada platformların artık birbirleriyle bütünleşmiş olması, bir süreklilik arz etmesi. Yani işte az önce de Mesut söyledi. iPhone'da oynuyorsunuz, iPad'de oynayabilirsiniz, Apple TV'de oynayabilirsiniz ya da MacBook'unuzda oynayabilirsiniz. Yani buradaki eğlencenin sürekliliği gerçekten çok ilgi çekici. O nedenle geliştirici arkadaşlar bu platformlar için mutlaka çalışmalı diye düşünüyorum.
Yani şu son notu da düşelim burada. Geçen sene oyun geliştiricilerin ihracat rakamı 1 milyar dolar aştı Türkiye'de.
Evet.
Savunma sanayi hep böyle ön planda tutuluyor, gösteriliyor. Yani işte uçan dronları falan görüyoruz ama savunma sanayi mesela 1.7 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşırken yazılım geliştiriciler 1 milyar dolara aştılar. Yazılım gerçekten çok önemli bizler için ve kazandıran bir sektörde. Dediğin gibi arkadaşlar mutlaka ilgi göstersinler. En azından merakları varsa internet ellerinin altında bu meraklarını hani geliştirerek devam ettirsinler.
Bir başka konu Apple TV Plus. Az önceki konuyla hemen bir bağlayayım. Daha sonra da Apple TV Plus'a geçelim. Şimdi Apple Arcade tarafında Türkiye olacak. Şimdi burada açıklanan fiyat 4.99 dolardı. Şimdi Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Ama daha önce açıklanan rakamlarla kıyasladığımızda örneğin Apple Music, işte severek de kullandığım bir platform. Hani Türkiye dünyadaki en ucuz Apple Music platformuna sahip. Acaba Türk lirasına çevirdiklerinde 4.99 TL olur mu ya da biraz daha fazla olur mu? Yani dünyadaki en ucuz oyun platformunda yine Türkiye'de olabilir diye bir beklenti var diyerek diğer konuya geçiyorum. Apple TV Plus.
Apple TV Plus ülkemiz olacak mı olmayacak mı henüz netlik kazanmadı.
100 ülke dediler. 100 evet. Ülkenin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bunu Apple Türkiye'den bir bilgi geldiğinde yine resmi olarak sizlerle
hani 100
paylaşırız.
100 tane deyince vardır diyor insan.
Ben kesin vardır diye düşünüyorum ama hani Netflix'in de ülkemizde yaşadığı değişik durumlar var. Çünkü burada her şey yasal oluyor. İşte belgeler, izinler, hani nasıl bir yol izlenecek bilemiyoruz. Ama zaten Apple Türkiye'nin yaklaşımı zaten bu. Eğer ürünler, servisler dünyadaki bütün insanlara ulaşsın diye bir amaçları var. Hani bunlar içerisinde yasal olarak ne izlenmesi gerekiyorsa zaten yapıyorlardır diye düşünüyorum. Eminim gelirler. Nasıl buldun?
Yani Apple TV Plus'ın beni en çok etkileyen kısmı tabii ki biz özel içerikleri izlemedik. Yani fragmanlardan içerikler hakkında bir çıkarım yapmak oldukça zor. Bir üyelik sistemine bağlı, bir kullanıcıların tercihine bağlı video seçim platformlarının, yani Netflix gibi platformların en önemli önceliği nedir? İçeriklerin kaliteli olması, kullanıcıların bunu tercih edecek hale gelmesi. Apple ciddi para harcıyor, ciddi yatırım yapıyor. En son gösterdikleri fragmanlarda etkileyici duruyordu. Ama beni daha çok etkileyen fragmanlardan ziyade bir Apple ürünü aldığınızda bir yıl boyunca TV Plus üyeliğine sahip olacak olmanız. Yeni Apple ürünleriyle beraber verilecek bu. Bir de fiyatı 5 dolar. O da çok ilgi çekici duruyor.
Seni çok heyecanlandırdı mı? Bir iPhone aldıktan sonra fiyatı 5 dolar olan bir üyeliğin bir yıl boyunca ücretsiz olması.
Ya şöyle bir şey var. Beni orada heyecanlandıran kısım çok hızlı bir abone ve kullanıcı sayısına ulaşacak olması. Yani şimdi biz Netflix'i anlatırken ne diyoruz? Dünya çapında 230 milyon abonesi var diyoruz. Şimdi sadece bir çeyrekte milyonlarca telefon, tablet satan bir firmadan bahsediyoruz. Çıkıp net bir şekilde şunu söyleyebilecekler. Bizim bu yıl 40 milyon abonemiz var. Ya da bir çeyrekte 50 milyon aboneye ulaştık diyebilecekler. Bu platformun büyüklüğü açısından çok ciddi bir adım.
Ben açıkçası hani az önce yeni bir cihaz aldıktan sonra böyle bir hizmetin ücretsiz verilmesi güzel bir şey. Açıkçası şunu düşünüyorum. Yani o kadar ucuz ki diğerleriyle kıyasladığın zaman. Yani bunu belki insanlar göz ardı bile edebilir. Yani ya kendisi satın şöyle, alabilir diye düşünüyorum. Bu arada bir detay daha var. Aile üyeliği.
Aile üyeliği var ama şimdi Apple TV
yani
Plus dendiğinde...
Yani 5-6 kişi kullanabilecek o fiyatı.
Tabii insanların karıştırdığı bir şey var. Şimdi Apple TV Plus dediğimizde sanki Apple ürünlerine özel bir içerikten, üründen bahsediyormuşuz gibi geliyor. Apple TV Plus içeriklerini bugün modern televizyonlarda izleyebileceğiz. Aynı Netflix gibi uygulaması var. Hatta LG, Philips, Sony işte bu uygulamanın çalışacağını açıklayan firmalar arasında 2018 ve sonrası televizyonlarda yeni modellerinde direkt bu içerikleri bu uygulama üstünden izleyebiliyoruz.
AirPlay 2 deneyimleyebildin mi? O çok keyifli bir etkileşim.
Etkileşim ama orada yani uygulama üstünden TV Plus içeriğine ulaşmak ve $5 olması tabii ki diğer kullanıcıları da heyecanlandırmalı. Şimdi sadece Apple spesifik bakmasınlar olaya. Bir Apple TV'ye sahip olmalarına gerek yok ya da bir iPhone'a sahip olmalarına gerek yok. Eğer yeni bir akıllı televizyona sahiplerse zaten bu platforma ulaşıp izlemeye devam edebilecekler ya da bilgisayarlarında.
Bu durum mesela Apple Arcade'de olduğu gibi yine içerik üreticiler için de fırsat bize göre. Çünkü Türkiye az önce söyledik oyunu ihraç eden bir ülke ve ciddi anlamda da gelir elde edebiliyorlar. Benzer şekilde Türkiye'de televizyon dizileri özellikle ciddi bir ihracı var. Apple TV Plus gibi platformların olması onlar için de büyük bir avantaj. Çünkü Netflix mesela geldi ve Türkiye'den içerik satın alıyor. Benzer şekilde lisans alan birçok ülke var. Hani Apple'ın da böyle bir platformla kullanıcıların karşısına gelmesi hem kullanıcıya çok büyük bir avantaj. Çünkü uygun fiyatlı yepyeni içerikler. Aynı zamanda içerik üreticileri özellikle yapımcılara da büyük avantaj diye düşünüyoruz. Sonrasında yeni iPad tanıtıldı. iPad'lerin çeşidi oldukça fazla. Yeni iPad'i nasıl buldun?
Şimdi yeni iPad aslında 9.7 inçlik bir önceki sürümün güncellenmiş hali. 10.2 inçlik bir ekrana kavuştu. Eğitim odaklı bir sürüm olarak düşünmek lazım bunu ve klavyesiyle kalemiyle beraber eğer okula giderken yanında hafif bir cihaz taşımak isteyen, interaktif içerikler üretmek isteyen veya Apple'ın okul uygulamalarıyla beraber okulları düşündüğümüzde eğer bir okul öğrencilerine daha iyi bir eğitim vermek istiyorsa, interaktif içeriklerle kontrolü sağlamak istiyorsa dijital ortamda bana sorarsan çok etkili bir cihaz. Neden? Çünkü öğrenciler sadece tüketmiyorlar bu tablette. Klavyesiyle, kalemiyle içerik üretebiliyorlar. Yeni iPad OS'la beraber de bir bilgisayarı aratmayacak tarzda kullanım deneyimi sunuyor. Şimdi iPad OS'un öne çıktığı konulardan bir tanesi aynı anda çok fazla uygulamayı ekranda görebilmemiz. İki uygulama görürken bir üçüncü üstüne taşıyabiliyoruz. 9.7 inçten 10.2 inçe taşınan ekran burada büyük bir avantaj sağlayacak. Ekran ne kadar büyük olursa aynı anda görebildiğimiz içerikleri o kadar rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda Apple'ın öğrencilere hatta her kullanıcıya sunduğu bir sürü ücretsiz uygulama var. Video işleme uygulamaları, metin uygulamaları, sunum hazırlama uygulamaları. Bunları göz ardı etmemek lazım. Bir iOS cihazı ya da iPad'e sahip olduklarında bu uygulamaları sınırsız süre boyunca kullanabilecekler.
Bununla beraber baktığınızda hani şu eleştiriler gelebilir ilk önce. Ya işte yıl 2019'da tanıtılan iPad'in ekran kasa oranı neden böyle gibi sorular gelebilir. Bu birçok insan için özellikle parmak izi okuyucusuyla ekranı açmak birçok kişi hala bunu istiyor. Ve şöyle de bir avantaj var. Fiyatı çok uygun.
Ya fiyatı uygun. Bir de şimdi okullarda kullanılacak bir cihaz olduğu düşünüldüğünde belki dayanıklılık için de düşünülmüş olabilir. Bilemiyorum neden böyle bir şey yaptıklarını. Ama ekran kasa oranını arttırdıklarında fiyat artacaksa eğer şu anki ekran kasa oranıyla bu fiyattan sürmelerini ben tercih ederim açıkçası. Çünkü fiyatı gerçekten çok uygun. Bir de bir bilgisayar olarak kullanabildiğimiz düşünüldüğünde iPad OS sonrasında. Yani Safari bildiğimiz masaüstü bilgisayardaki tarayıcı kıvamına geliyor artık. Bütün özelliklerini destekliyor. Yani bir bilgisayara ihtiyaç duymadan bir öğrenci sunumlarını hazırlayabilir. Dediğim gibi ödevlerini yapabilir, video içerikler hazırlayabilir bu cihazda. İnternete bağlanabilir. Dilerse eğlenceli vakit geçirmek istiyorsa oyunlar oynayabilir, müzik dinleyebilir. Yapamayacağı şey yok şu anda. Bir dizüstü bilgisayarda ne yapabiliyorsa aynısını yapabiliyor ve bunu $350 altında bir fiyatla sunuyor kullanıcıya.
iPad'den sonra asıl beklediğimiz ana geldik. Yeni iPhone tanıtıldı. iPhone ailesi tanıtıldı. iPhone 11 adı geldi. Bu ismi bekliyor muydun?
iPhone 11 isimlendirmesi bence iyi oldu. Çünkü daha öncesinde biz serinin uygun fiyatlı modeline İşte R takısının S takısının geldiğini görüyorduk. GS deniyordu. 10R deniyordu. Kullanıcılar ister istemez sanki yeni bir cihaz almamış da yenilerin yanında biraz daha kırpılmış özelliklere sahip, eski modele sahip olmuş gibi hissediyorlardı. Sadece isimlendirmeden dolayı. Biz 10R'nin yeni versiyonun iPhone 11 olarak tanıtıldığını gördük aslında. Ve özellik olarak da bana sorarsan artık kamera özelliklerinde yani kırpılmış bir telefon diyemeyeceğimiz bir cihaz var. Zaten 10R ile beraber bu adımı atmışlardı ama tek sensöre, tek kameraya sahip olması biraz insanlarda ya işte bu telefonda diğerlerinden eksik yanları var diye böyle düşünceye kapılmana neden olmuştu. Şimdi kamera özellikleriyle, donanımsal özellikleriyle, ismiyle yeni bir iPhone aldıklarını hissedebilecekler.
Kameraya iPhone 11. Geleceğiz. Hemen belki kaçırmış olabilirler lansmanı. Neler duyuruldu? Önce onları söyleyelim. iPhone 11 duyuruldu. iPhone 11 Pro duyuruldu. iPhone 11 Pro Max duyuruldu. Şimdi iPhone 11 çok iddialı bir telefon bana göre. Çok iyi fiyatta da ülkemize gelirse çok hızlı bir şekilde fazla kullanıcıya ulaşabilir diye düşünüyorum.
Bir de ekran boyutu olarak da enteresan bir yerde. iPhone 11 Pro ile Pro Max arasında bir yere giriyor. Çünkü son dönemde trend hep büyük ekranlı telefonlardan yana. İnsanlar ekranın biraz daha büyük olmasını istiyorlar. Ve serinin daha uygun fiyatla alabilecekleri modelinin hem ekran olarak arada tam ortada bir yerde yer alması hem de fiyatıyla çok cezbedici olması açıkçası güzel oldu.
Evet. Ondan sonrasında iPhone 11 Pro vardı. İşte 11'de olan iki tane kamera var. Şimdi iPhone'u çok severek kullanıyoruz. İşte bir sürü YouTube kanalında içerik var. Hani oradaki içeriklerden sonra mesela çok soru geliyor. Abi hangi telefonu kullanıyorsun diye. Ben de objektif bir şekilde söylüyorum. Yani sim kartım iPhone içerisinde var. iPhone 10S Max. Birincil telefonum bu. Neden diyorlar? İşte diyorum ki bir kullanıcı deneyim var. Yani içerik üreten birisi olarak işte Instagram benim için çok önemli. Instagram gibi çok sayıda uygulamanın en performanslı, en kararlı, en verimli çalıştığı platform şu anda iOS platformu olduğu için sim kartım burada diyorum. Ve bunun gibi daha çok sayabileceğim neden var. İşte MacBook Air kullanıyorum, yeni nesil. O ekosistemin içerisinde olmak bana çok hız ve zaman kazandırıyor. Aynı zamanda verimliliğimi artırıyor. Şimdi ama bununla beraber yanımda birkaç tane daha fazladan cihaz bulunduruyorum. İşte neden? Bazı beklentilerim var. İşte o beklentileri de karşılayabilmesi için. Bunlar neydi bugüne kadar? İşte gece bir fotoğraf çekeceğim zaman daha fazla performans beklentim vardı. Tabii ki Apple bu duyuruyu yapana kadar rakipleri vardı. O rakipleri de ürünler duyurdu. Sonrasında işte şarj konusunda bir beklentim vardı. Bunları da kullanıyordum. Rakiplerini de kullanıyorum. Ama bugün itibariyle tüm bu eleştiriler artık geride kaldı diyebilir miyiz? Gece modu, geniş açı, hızlı şarj.
Ya şimdi şöyle bir durum var. Hızlı şarj zaten bundan önceki modellerde vardı ama kutu içinden adaptör çıkmıyordu. 10S modelinde de hızlı şarjı destekliyordu cihazlar. Kutu içinden çıkmaması bence de kullanıcıyı zorda bırakan bir durumdu. Çünkü gidip orijinal adaptör almak istediklerinde doğal olarak ekstra bir ödeme yapmaları gerekiyordu. Şimdi hızlı şarj adaptörünün Pro modellerinin kutusunun içinden çıkıyor olması bir avantaj oldu. İyi de oldu. Yani artık günümüz şartlarına uyum gösteriyor şarj konusunda Apple. Aynı zamanda kamera konusundaki gelişmeler üstüne duracak olursak eğer gece çekim yaparken özellikle bir yapay zeka işleminden geçirip de orayı aydınlatmaması, gece çekim yaparken diğer rakiplerine oranla daha karanlık fotoğraflar çekiyor olması gerçekten de iPhone'un geride kaldığı bir durumdu. Ama ben iPhone'u neden kullanmaya devam ediyordum bu konuda? Çünkü iPhone video konusunda rakipsiz bir telefondu ve hala da rakipsiz olarak görüyorum. Mesela yani öyle bir durum var ki iPhone 7 Plus'ın bile genel olarak çekim kalitesini
çok başarılı.
Rakipleriyle
hala
karşılaştıracaksak şu anda en iyi Android telefondan daha iyi video çekiyor cihaz. Pro modellerine geldiğimizde ise Pro modellerinde artık bu eleştirilerin hiçbiri kalmadı. Yani gece fotoğraf çekebiliyorsunuz.
Geniş açı.
Evet, bokeh yapacağınız zaman yani arka tarafı böyle blue flu göstereceğiniz zaman fotoğraflarda, portre fotoğraflarında artık geniş açı seçeneğimiz var. Çünkü diğer türlü 2x telefoto lense geçiyorduk, yakınlaştırıp çekiyorduk. Bu da zorluk yaratabiliyordu kimi durumlarda. Aynı zamanda geniş açıya geçebiliyoruz ama şimdi Apple şöyle bir şey yapmadı. Yani geniş açı lensi sadece koyup da geniş açı fotoğraf çekebilirsin demedi insanlara. Yine bunu da bir yenilik olarak kullanıcıların her zaman hayatının içinde olacak bir eklenti olarak sundu. Nasıl sundu bunu? Şimdi siz bir fotoğraf çektiğinizde eğer Pro modeliyle çekiyorsanız bunu aynısı yine 11 modelinde de var ama tabii ki onda bir geniş açı bir de normal standart kamera yer almakta. Pro modeliyle bir fotoğraf çektiğinizde siz telefoto, geniş açı ve normal standart kameradan çekilmiş bütün kayıtları aynı anda tek bir fotoğraf karesine sığdırabiliyorsunuz. Hepsi iç içe geçiyor ve daha sonrasında fotoğraf düzenlemeye girdiğinizde çok rahat bir şekilde isterseniz ya ben bu fotoğrafta keşke ultra geniş açıyı kullansaydım dediğinizde bir el hareketiyle fotoğrafı ultra geniş açıya getirebiliyorsunuz. Yani kullanıcı fotoğraf çekerken o an ya ultra geniş açıda çeksem mi çekmesem mi derdine girmiyor. Fotoğrafı çekiyor. Sonrasında nasıl isterse fotoğraf o düzeni verebiliyor. Yani kullanıcı yine çok büyük bir dertten kurtarmışlar.
Bu arada bütün kameraların aktif bir şekilde çalışıyor olması çok büyük bir avantaj. Sana katılıyorum. İşte rakipte yeni duyurulan bir telefonda baktığın zaman sadece bir kamerayla çekim yapabiliyor. Hani diğer kamera istediğin özelliklerde çekim yapacaksa devre dışı kalıyor. Hani o problemlerin burada olmaması, üstüne daha bir şeyler koyuyor olması ve bunu performanslı bir şekilde yapıyor olması bizi çok mutlu etti. Kameralarla beraber videolar konusunda ciddi yenilikler var. Mesela sen, ben, işte YouTube kanalımız var, video çekiyoruz, oturuyoruz, senden bir sürü setup yapıyoruz. İşte daha buraya gelirken dedik ki işte DJ Osmo paketi buraya koyacağız, arkasına bir tane GoPro koyalım, buna bir tane mikrofon bağlarız, ışığı da bağlarız, böyle ne o bir tane vardı ya çok eski tam teçhizatlı kameraman Cevat Kelle, yani bir tane tavuk asmadığımız kalıyor böyle kemerimize. Şimdi saçma sapan bir yapı oluyor ama dün duyurulan telefondan sonra vlogları nasıl çekersin?
Yani şöyle bir durum var. Vlog çekerken daha önceki iPhone'larda yaşadığımız bir durum bu. Ön kamera doğal olarak Full HD çekiyordu. Ve insan daha yüksek çözünürlükte çekmek isterse eğer arka kameraları kullanmak zorunda kalıyorduk. Şimdi ön kamera 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. HDR çekersek de 4K 30 kare saniye yine ön kamerayla video kaydı yapabiliyoruz. Hı hı. Stabilizasyon konusunda da çok ileri gitmişler. Açık söylemek gerekirse artık vlog çekerken ön kameradan çektiğimiz görüntü hem çok yüksek çözünürlükte olacak, hı hı, hem de stabilizasyon konusunda sarsıntılardan arındırılmış olacak. Belki bir gimbal kullanmak zorunda kalmayacağız.
Bu arada en şaşırtan özelliklerden bir tanesi ön kamerayla arka kameranın aynı anda çekim yapabiliyor, evet, olması.
Yani sadece ön kamera arka kamera değil, arka kameralardan biri iki tanesini de yine seçip aynı anda kayıt alabiliyoruz. Bu özellikler gerçekten güzel olmuş.
Yani bu saydığımız özellikleri yapan başka modeller de vardır ama işte kullanıcı deneyim ve beklenti de ön plana çıkınca...
Şimdi şunu
çıkınca,
şöyle söylemek lazım Hakkı. Daha başka modeller yok, şöyle yok. Buradaki kameraların üçü de 4K 60 FPS video kaydedebiliyor. Ön kamera da edebiliyor ama ön kamera HDR'a geçtiğinde 30 FPS'e düşüyor.
Teknik özelliklerden söylemiyorum. Ön kamera ile arka kameranın aynı anda çekim yapabildiği,
evet,
başka modeller var.
Şunun altını çizelim.
Tamam.
Ön kamerayla,
girersek,
evet, ön kamera ve arka kameranın aynı anda 4K kayıt yapabildiği şey yok. Onu, evet, söylemek lazım. Cihaz yok.
Doğru, senin aracılığında söylemiş olduk. Şimdi burada bununla beraber kulaklık konusunda beklentiler vardı. Abi acaba değişti mi diye soranlar oldu. Şimdi bizim gördüğümüz şey ürünün kendisiydi. iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Şimdi bunları gördük. Gördükten sonra tabii ki kutuyu göremedik. Daha henüz yok. Siparişler, ön siparişler başlayacak. Dağıtıma çıkacak. Ben orada bir Apple yetkilisiyle konuştuğumda kulaklıkların yine aynı şekilde geleceği söylendi. Bu konuda neler düşünüyorsun?
Yani kulaklıkları zaten tip C formatında bekliyordu insanlar alt tarafta hani port olacak diye ama ne yazık ki Lightning port ile devam ediyorlar. Bundan önceki modelde ne bekliyorlarsa bunda da o gelecek. Yani kablosuz bir model beklentileri varsa eğer ne yazık ki olmayacak.
Bu arada performansla alakalı çok kısa bir konuşalım istersen. Çünkü performans konusunda mesela ben yeni iPhone duyurulacak ya. iPhone 10S Max'in yapamadığı ne var da yine işlemci duyurulacak diye ciddi ciddi oturdum bekledim ve yeni işlemci çok daha performanslı. Yani hem CPU ünitesi hem GPU ve batarya yönetimi. Bataryaya ayrıca geleceğiz birazdan bir kere daha. Şimdi burada madem işlemci böyle coşabiliyor, bu sefer oyun yapımcıları inanılmaz oyunlar üretmişler. Bunlardan bir tanesini denedik zaten. Konsol kalitesindeki oyunları telefonda oynayabiliyoruz. Tabii performans sadece oyun için de değil. Az önce bahsettiğimiz işte 4K 60 FPS videoların çekilmesi, hızlı bir şekilde montajlanması. Bak videonun montajlanması benim için bir ölçüt. Çünkü alternatif platformlarda yapmaya çalıştığın zaman hiçbir zaman bu performansı elde edemiyoruz.
Evet, öyle bir durum söz konusu. Aynı zamanda hızlanan işlemci şöyle düşünmek lazım. Video işlemek deyince insanlar hep profesyonel kurgulardan bahsettiğimizi düşünüyorlar ama WhatsApp'la karşı tarafa çektiğimiz bir görüntüyü gönderirken de telefona video işliyor. Ne yapıyor? WhatsApp'ın çözünürlük ve bitrate değerlerine göre videonun çözünürlüğünü, genel olarak boyutunu düşürüp karşı tarafa o şekilde yolluyoruz. Eğer telefonumuz bu işlemi hızlı bir şekilde yapabiliyorsa daha az pil harcıyoruz. Ama bu işlemi yavaş yapıyorsa biz bir süre bu videonun işlenmesini, hazır hale getirilmesini bekliyoruz ve daha fazla batarya harcıyoruz. Şimdi Apple'ın her seferinde işlemci üstüne koyması gündelik işlerde aynı zamanda daha az enerji harcayarak daha hızlı bir şekilde bunları halledebilmemizi sağlıyor. Yani kullanıcılar hep biz video işlemek dediğimizde biraz şey zannediyorlar onlar, oturup bir filmi ya da bir incelemeyi baştan sona işlemek diye düşünüyorlar ama bugün hayatımızın bir parçası gerçekten video işlenmesi telefonumuzda. Instagram'a dahi video atarken telefonumuz o videoyu işlemek zorunda.
Duyurulardan bir tanesi vardı, hoşuma gitti. Suya dayanıklılık, ki iki hafta öncesinde yaşadığım bir deneyim vardı. Tabii benimki biraz abuk bir istek oldu. Yani kaldığım bir otelin havuzunda dedim ki ben suyun altında biraz iPhone'la takılayım. Yani normal bir istek değil. İşte atladım. Belli bir süre sonra Face ID isteklerime yanıt vermemeye başladı. Sonrasında Apple teknik destek bir saat içerisinde çözüm buldu. Ve mutlu bir müşteri olarak Apple Store'dan ayrıldım yeni bir iPhone ile. Şimdi bundan tam 2 hafta sonra yeni iPhone'ların duyurulmasıyla beraber iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max tanıtılan özelliklerden bir tanesi de IP68 sertifikasına sahip olması ve suya karşı dayanıklı, suya, toza karşı dayanıklı olması. İşte iPhone 11'in 2 metreye kadar, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in de 4 metreye kadar suya dayanıklı olduğu söylendi. Bu beni etkiledi birincisi. Daha sonra lansmandan sonra YouTube'a bir bakayım dedim. Trendlerde zaten her şey iPhone 11 olmuş durumda şu anda. Amerika'daki trendlerde de, Türkiye'de de öyle. Herkes iPhone 11'den bahsediyor. Trendlerin ilk sırasında Apple'ın kendi videosu var şu anda Amerika'da. Ve oturayım bir bakayım dedim hani neler yapmışlar. Acayip bir sahne vardı. Yani izleyenlere, şu an dinleyenlere tavsiyem mutlaka o videoyu bir izlesinler. Telefonu bildiğin yıkıyorlar. Yani bir bulaşık makinesinde yıkarmış gibi yıkıyorlar. Hani ben az önce dedim ya garip bir şey yaptım, normal değildi diye. O testlerden daha zorlarını orada gerçekleştirmişler. Ve buna güveniyorlar ki böyle bir video yayınladılar. Bu konuda neler söylemek istersin? Ekranın dayanıklılığını da test ediyorlar bu arada o videoda. Çünkü yeni nesil daha dayanıklı bir ekrandan bahsediyorlar. İnsanlar iPhone 11 ya da iPhone 10S Max'ten bahsedelim. Aldıkları zaman fiyatları da hani değerli bir telefon olduğu için korumak istiyorlar. Düşmeye karşı. Ama kılıflar bazen o kadar çirkin oluyor ki yani telefon bambaşka bir şeye dönüşüyor. Şimdi yeni telefon çok daha dayanıklı. Suya karşı dayanıklı. Neler söylemek istersin onunla alakalı?
Yani iPhone 7 Plus'tan bu yana telefonlarda zaten suya, toza karşı dayanıklılık var ama IP68 ile beraber daha yüksek bir dayanıklılık seviyesine ulaştı tabii ki telefonlar. Artık suya sokabiliyoruz telefonları. Daha derinde en azından daha dayanıklılar. Şunu söylemek lazım. Apple yine de diğer telefon üreticileri gibi telefonunuzla suya girin, denizde yüzün, havuza atlayın demiyor. Bu ne durumlarda telefonunuzu kurtarıyor? İşte su toz sıçramaları, yağmurda kullanım ya da yanlışlıkla suyun içine düşürdüğünüz hemen telefonunuzu geri aldınız. Hani bu tip durumlarda en azından telefonunuz hemen bozulmayacak. Size böyle bir avantaj sağlıyor.
Ve bununla beraber hani şu zamana kadar hep işte donanımdan bahsettik, tasarımdan bahsettik, kameralardan bahsettik ama asıl söylememiz gereken konulardan bir tanesi de işletim sistemi. Bugün itibariyle yani birkaç gün sonra herkes iOS 13'ü kurmuş olacaklar. Bir de onun avantajları var. Hem yazılım hem donanım çok güncellendi. Yani bu saatten sonra rekabet nereye doğru gidiyor? Sanki çok ezici bir avantaj yakaladı gibi geliyor yani Apple tarafı.
Rekabet her zaman olacak. Rekabetin olması kullanıcıya yarayan bir şey. Apple tarafında ise yine iOS 13 ile beraber kullanıcıların isteklerine cevap verilmiş şekilde işte özellikle gece modu, dark mod oldukça fazla işlevsel ve kullanıcıya yararlı dokunan bir şey olmuş. Kullanırken gerçekten keyif alıyorsunuz ve bütün uygulamaların buna uyum sağlamasını istiyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki yeni işletim sistemiyle beraber gelen galeri özelliği beni benden aldı diyebilirim. Hatta ya keşke telefondaki bütün fotoğraflar telefonun içinde kalsa, hani hafızası çok daha büyük olsa dedim. Çünkü inanılmaz bir şekilde yapay zeka telefonun içindeki fotoğrafları indeksleyerek size önerilerde bulunabiliyor. Size güzel albümler oluşturabiliyor otomatik bir şekilde. Bir yüz istediğinizde, bir mekan istediğinizde bunları hızlıca aramaya yazarak ulaşabiliyorsunuz ve internet bağlantısı gerekmiyor bunun için. Gerçekten inanılmaz olmuş. Şimdi biz bulut servislerinde buna alışığız. İnternete bağlı olduğumuz sürece fotoğrafları araştırma, kategorilendirme gibi şeyler yapabiliyoruz ama internet kesildiğinde bu servislere ulaşamıyoruz. Şimdi her şey telefonumuzda yapılıyor. ve çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Yaptığı öneriler, otomatik fotoğraf düzeltmeler, resim düzeltmeler de o kadar iyi seviyede ki benim en memnun kaldığım özelliği albümü oldu gerçekten.
Evet, podcast'in sonuna doğru geliyoruz. Gerçekten çok etkilendiğimiz bir toplantı oldu. O toplantıda yeni tanıtılan telefonlar bizi çok etkiledi. Belki ne kadarını anlatabildik tam bilemiyorum. Yüz binlerce izlendi videolar. Bazen ben yorumlara falan bakıyorum. Tek isteğim onları mutlaka bir iPhone 11'i deneyebilmeleri. Yani Türkiye'ye geldiğinde bir teknoloji mağazasına ya da işte Zorlu'daki ya da Akasya AVM'deki Apple Store'a gidip oradaki deneyimi bir yapsalar zannediyorum herhalde benimle aynı fikirde olacaklar diye düşünüyorum. Ve tabii duyurulan bu donanımlar, yeni modeller, servisler oldukça etkileyici. Hala Apple Türkiye'den yine beklediğimiz güzel haberler var. Henüz gelmeyen. İşte bir Apple Pay'i çok merak ediyorlar. Keşke gelse diyorlar. Sonrasında bir şekilde benim gibi mesela HomePod'u alıp evine koyanlar var. İngilizce konuşuyoruz şu anda ondan. Acaba Türkçe konuşsak olur mu diyenler var. Bu arada henüz deneyimleyemedim ama yeni iOS'ten sonra Türkiye'de de çalışan CarPlay platformu oldukça başarılı. Onu da deniyoruz. Tüm bu beklentilerimiz de var. Onu da bir kere hatırlatmış olalım. İnşallah onlarla alakalı da güzel haberler alırız.
Umarım.
Peki Mesut, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim
için.
Hakkı.
Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi lütfen sosyal medya hesaplarından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve bu podcast'in yayınlandığı kanalı takip ederseniz, abone olursanız, hatta bir değerlendirme yaparsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki podcast'te görüşeceğiz. Hoşça kalın.